Ayrım 12. Sayfa 159. Şebin Karahisar Kaymakamı. Şebin Karahisar'da tahkim bayağı kuvvetliydi. Yağmacılar Karahisar'ı vurmaya geldi bir tarihte. Biz gençtik o zamanlar ama buna rağmen bizden yaşlılar hiç tepki göstermediler. Kimse de ses yok. Bir de baktık hemen bir konsey oluştu. Biz gençler silahlandık ve gerekli yerlerde gerekli tertibatı aldık. O yağmacı güruh Karahisar'a girerken silahlı mukavemet gösterdik. Sokmadık Karahisar'a. Ama şehrin dışında kalan birkaç aileyi katlettiler. Aram Açık Başşan Efendi bu direnişin önderiydi. İstanbul'da sakladık onu daha sonra. Ama yakalanıp idam edilmesini engelleyemedik. Açık Başşan, adam vurmaya atmayacaksanız kurşunu, adam öldürmeyeceksiniz diye uyardı bizi. Sonradan hükümet müdahale etti ve askerler geldiler. Duruma baktılar ki hükümet akamete uğramış. Bu sefer silah istemeye başladılar halktan. Biz de babadan kalma ne kadar eski silah varsa attık ortaya. Tüm silahlarımız bunlar, alın dedik. Duyduğumuz bunların sesi değildi. Sizin silahlarınızı istiyoruz diye tuttular. Yok yok, bizim silahlarımız bunlar diyerek eski silahları teslim ettik. Biraz da ceplerine para koyduk, gittiler. Ama Şebin Karahisar Kaymakamı sonradan bu olaya karışan bazı arkadaşlarımızı idam ettirdi. Parti de ona terör kararı aldı ve kararı uygulayacak olanlar kurayla tespit edildi. O kurada biz çıktık. Kaymakam ailesiyle birlikte faytona binmiş Sivas'a gidiyordu. Dağda yolunu kestik. Faytondan indirdik, jandarmaları kovaladık. Hemen bir mahkeme kurduk. Taşları mahkeme düzenine göre yerleştirdik. Her taşın üstüne bir arkadaş oturdu. Kimi savcı oldu, kimi avukat. Başladık yargılamaya. Komisyon zaten idam kararı vermişti. Kaymakamın yüzü sapsarı kesildi. Sen şu şu şu işleri yaptın. Bunların cezası bizim kanunlarımıza göre idamdır. Ama bir daha yapmayacağına söz verirsen seni affederiz dedik. Kaymakam başladı Allah, Muhammed, İsa, Musa aşkına bir daha yapmayacağına dair yemin etmeye. Yeminin bini bir para. Yok yok, bizim yeminimizle dedik. Nedir sizin yemininiz? Şu tüfeğin namlusunu öpeceksin. Tam tüfeğin namlusunu öperken vurduk kaymakamı. Bu olayın ardından Şebin Karahisar kaynamaya başladı. Birkaç gün içinde kokumuz çıktı. Kaymakamı kimlerin öldürdüğü konuşulmaya başlandı. İki tane küçük çocuğum var. Eşime de durumu anlatamıyorum. Sabahleyin evden çıkarken, akşama gelmeyebilirim, merak etme dedim karıma sadece. Dırtat, niye çamaşır değiştiriyorsun diye sordu ama cevap vermedim. Giresun'la Karahisar'ın arasında bir karakol var. O karakolu geçinceye kadar istiyorum ki karım dahi hiç kimsenin haberi olmasın nereye gittiğimden. Kalktık İstanbul'a geldik. Kumkapı'dan çarşıya giderken Sepetçi Hanı var. Sepetçi Hanı'nda bir arkadaşın yazıhanesi var. Şebin Karahisar'dan kaçarken bir arkadaşım daha vardı yanımda. Birlikte geldik bu hana. Beni tophanede bir yere kapıcılığa koydular. Levan'ı da tavuk pazarında bir yerde işe yerleştirdiler. Bize birer tane de sahte kimlik hazırladılar. O zamanki kimliklerde fotoğraf yok, eşkal vardı. Buday benizli, kara gözlü falan diye eşkal tarif edilirdi. Tophanede bir binada kapıcılık yapıyordum. Kışla buraya yakındı. Kışla da bulunan bir çavuşla ahbap olduk. Akşamları kapıcı odasında bir araya geliyor, içki içiyoruz. Ben de bu arada haber bekliyorum. Bir gün yine çavuşla otururken nüfus kağıdımda adım Osman olmasına rağmen adam bana gerçek adımla hitap ediverdi. Dırtat dedi. Duymazlıktan geldim. Tekrar dırtat dedi. Sen ne diyorsun? Vallahi neyim iyi bilmem. Dırtat adında bir adam aranıyor. Eşkali tarif ediliyor. Bu eşkali tıp atıp sana uyuyor. Ne olacak? Belli olacak yani. Dırtat sen misin, başkası mı? Ne kadar sürer bunun belli olması? Birkaç gün sürer. İyi o zaman. Bana birkaç gün vakit ver de şu işlerimi halledeyim. Sonra beraber gidelim. Şu eşkal işine kuşkuyu atayım üstümden. Çavuş ikna oldu. Ben geldim tavuk pazarına. Arkadaşımız orada. Ben gidiyorum oğlum dedim. Kokumuz çıktı. Bunun üzerine Levon, ben de memlekete geri gideceğim dedi. Sakın gitme. Gidersen bacağından asarlar seni. Bacağından baş aşağı diye çok uyardım. Ama beni dinlemedi. Ben Bulgaristan'a gittim, o da Şebin Karahisar'a geri döndü. Gerçekten asıldığını öğrendim sonra. Bulgaristan'a Sofya'ya gittiğimde bütün kaçaklar oradaydı. Antrenik Paşa da Sofya'daydı. Bir kahvede toplanırdık. Türk-Rus savaşı başlayınca haber geldi. Antrenik'i istediler cepheden. Antrenik de Sofya'da ne kadar Anadolu insanı varsa topladı götürdü. Giderken de bana, sana haber gönderirim, bizim uşaklardan toplayabildiğin kadar topla sen de gel dedi. Kahveyi de ben işletiyordum. Bu arada ailemle ilişki kurdum. Zaman zaman para gönderiyordum onlara. Tam onlara tekrar para gönderip Sofya'ya gelmelerini istemek için yazdığım mektubu gönderdikten sonra Karahisar'ın vurulduğu haberi geldi. Eşimin ve çocuklarımın gelmesine kalmadı, Şebin Karahisar'da katliam oldu. Eşim ve çocuklarım bu katliamda öldürüldüler. Aradan bir ay geçmedi, Antrenik'ten haber geldi. Ben de arkadaşlarımı topladım, kahveyi de Levon diye bir çocuğa teslim ettim. Oğlum, gelirsem kahve benim, gelmezsem sen burada ekmek paranı çıkar. Gittik. Daha sonra Sarıkamış muhabirlerinde öncü kuvvetlerle çarpıştım Osmanlı'ya karşı. Akşama kadar insanlar kafalarını siperlerden çıkaramadılar. Türkler İstanbul'dan nişancı alayını getirmişlerdi. Ama akşam olduğunda ölüler toplanırken biz gördük ki bizimkiler de iyi nişancıymış. Çünkü karşı taraftaki ölülerin çoğu alnından yemişti kurşunu. Siperler arasında gezerken inleyip duran ağır bir yaralı gördüm. Şarapnel götürmüş bacaklarını. Gittim yanına baktım ki benim kahveyi verip geldiğim çocuk Levon. Şaşırdım tabii. Ne işin var senin burada diye de kızdım. Siz gittikten sonra ağrıma geldi. Benden büyükler gidiyor. Bu genç yaşta kendimi savaş kaçkını gibi hissettim. Kendime yediremedim geldim dedi Levon. Sarıkamış'ta da Osmanlı ordusuna karşı savaşırken bir şarapnel bacaklarını parçalamıştı. Benim kollarımda öldü bu delikanlı. Can Bezar. İranlılarla bir savaşları var Ermenilerin. Vartanas denir ona. Vartan Mangonya'nın adından gelir. Din kavgasıdır daha ziyade. Hristiyanlık-Müslümanlık kavgasıdır. Bu savaşı Ermeniler kaybetmişler. Çünkü İranlıların filleri var, daha güçlü silahları ve çok sayıda askerleri var. Dolayısıyla Ermeniler Vartanas Savaşı'nda yenilirler. İran toprağında sınıra yakın Hoy diye bir köy var. Vartan Mangonya'nın mezarı o köydedir. Bir tarihte Antrenik'in komutasındaki bir birlikle Hoy'a girdik. İranlılar Vartan Mangonya'nın mezarının da bulunduğu mezarlığı iyice temizlemişler. Boyamışlar, silmişler, mumlar yakmışlar. Sırf bizden bir bela gelmesin diye yapmışlar bunu. Biz gezginci belaydık. Türkler fedai, İranlılar canbezar derlerdi bize. Adımız canbezardı. Hoşumuza gitsin de bir tatsızlık çıkarmayalım diye Hoy'daki mezarlığı temizlemiş, düzenlemişler biz gitmeden önce. Antrenik'in her zaman için kesin bir emri vardı. Kadına kıza tasallut etmek yasak, yağma yapmak kim yaparsa yapsın en şiddetli biçimde cezalandırılırdı. Bir de baktım bizim askerler bir kemer getirdiler. Kemerin üzerinde pırlantalar, yakutlar var. Çok değerli bir kemer. Aldırdat, hayatım boyunca yesen tükenmez dediler, getirip verdiler. Belli ki bir kadının belinden ya da bir evden alınmış. Hem de Antrenik Paşa'nın sıkı emrine rağmen. Üstelik kemer de bana veriliyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Ertesi sabah beyaz sakallı birkaç yaşlı İranlı geldi. Paşa ile görüşmek istiyoruz dediler. Ermeni askerlerden birinin kemeri nasıl aldığını anlattılar paşaya. Kemerin değeri kadar para verelim size ama o bizim için tarihi kıymeti olan bir kemer. Onu geri verin dediler. Antrenik öfkeden kudurdu bunları duyunca. Çağırdı beni. Çabuk git, bunu yapan kimse bul, kendi elinle öldür dedi. Kemer benim yanımda tabii. Sonradan sorunu iyi bir şekilde bağladık. Götürdük adamların kemerini, geri verdik. Rusya'da ihtilal oldu. Antrenik Erzurum'dayken Rus askeri geri çekilmeye başladı. Bunun üzerine Antrenik artçı savaşı vererek tüm Ermenileri toparlamaya çalıştı. Muş-Bitlis olaylarına buradaki Ermenileri kurtarmak için geldi. Ama kurtaracak Ermeni kalmamıştı bu yörede. 1918'de Ermenistan'da Taşnak hükümeti kuruldu. Ben de Antrenik'in ordusundaydım. Tiro Genelkurmay Başkanı oldu. Antrenik ise birliğinin başında Karabağ'ı kurtarmaya gitti. Karşımıza İngiliz tankları çıktı. Geri dönmek zorunda kaldık. Dönüşte Tiro kendisine danışılmadan Karabağ'a gidilmesine kızarak "Antranik beni sana karşı silah kullanmaya zorlama" dedi. Antranik bu sözlere çok üzüldü. Ordusunu terhis etti. İsteyen yeni orduya girsin dedi. Tiro'ya da bu memleket sahipsiz değildir. Sahipleri gelecek dedi giderken. Ermenistan'dan ayrıldık. Ben önce Sofya'ya sonra da İstanbul'a geçtim. Yaşanmış tarihi bizzat yaşayanın ağzından dinledim. Ben de size anlatıyorum. Dırtat bu savaşları yaşadıktan sonra İstanbul'a gelmiş. Katliamların ardından Anadolu'dan kaçıp gelen kimsesiz, yalnız kalmış insanları kiliseye doldurmuşlar. Daha sonraki hayat arkadaşı Hınazant'ı kilisede toplanan bu insanlar arasında görmüş Dırtat. Onun da kocasını öldürmüşler katliamda. Dırtat Şebin Karahisar'dan tanıyormuş Hınazant'ı. İstanbul'da kilisede görünce şaşırmış. "Burada ne işin var Hınazant?" demiş. "Dırtat, yalnız kaldım. Koca şehirde ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağım burada? Ya intihar edeceğim ya da başıma ne gelir bilemem" diye cevap vermiş. Hınazant çaresizlik içinde. Dırtat da "Dünyada bir tane Şebin Karahisarlı kalsa sen yine öyle olmayacaksın. Seni himayeme alıyorum" diyerek sahip çıkmış Hınazant'a. Hayatının sonuna kadar birlikte yaşadılar. Dırtat Hınazant'tan çok yaşlıydı. Hınazant bazen çocuk gibi ağzını silerdi Dırtat'ın. Bazen de kızdırırdı. "Ben bu yaştan sonra cezaevine giremem. Yapma beni zorlama" derdi karısına. "Eskiden olsa senin gibi 40 tanesini küreye doldurur götürür denize atardım. Sırtımı dönüp arkama bile bakmazdım" diye de çalım atardı. Aram Açıkbaşçı'nın mezarı. Burada bir de Dırtat'ın bana söylediği bir sırrı açıklama gereği hissediyorum. Şebin Karahisar'da direnişin önderliğini yapan ve Dırtat'ın arkadaşı olan Aram Açıkyan başında içinde bulunduğu 24 kişi İstanbul'da Beyazıt Meydanı'nda idam edilmiş. Hınazant onların idamını seyrettiğini söylerdi. Aram Açıkbaşyan'la birlikte idam edilen 24 Ermeni, dönemin hükümeti tarafından 7 kule surlarının dibine toplu olarak gömülmüş. Dırtat ve arkadaşları bunu öğrendikten sonra, "İdam edilen arkadaşlarımın kemiklerini çıkardık 7 kule surlarının dibindeki toplu mezardan. Balıklı mezarlığındaki şehitler anıtının altına gömdük" derdi. Bu gerçeği bilen yok. Yalan konuşacak bir adam değil Dırtat. Bu sırrı şimdi ben açıklıyorum. Ben de ölürsem bunu bilip de anlatacak bir adam kalmayacak. Hatta bazen bu insanların isimlerini ufak bir plaket üzerine yazıp mezarlığın bir köşesine çaksak da en azından artık insanlar tarafından bilinse diye düşünüyorum. Dırtat'ın sırlarından ya da eylemlerinden biri daha. Dırtat 120 arkadaşıyla İstanbul'a gelirken hepsinin elinde parti tarafından ölümle cezalandırılması gereken hainlerin listesi varmış. Dırtat'ın listesinde 2 kişi vardır. Bunlardan biri Aram Açıkbaşyan'ı ihbar eden Hımayak Aramyans ve ölümü faili meçhul olarak bilinmektedir. Ama o ihtiyar bunu benden saklamadı. Hımayak Aramyans'ı cezalandıran kendisiydi. 6 ay Gedikpaşa, Kumkapı, Aksaray civarında günün her saati içki içen bir adam imajı yarattım. Sarhoş, elinde şişe. Bu imaj yerleştikten sonra bir gece Gedikpaşa yokuşunun başındaki bir meyhanede içiyordum. Meyhaneci de uyuklamıştı. Sokaklar ıssızdı. Bir kurşunla vurdum geldim. Kalan içkimi de içtim. Dırtat'ın cezalandırması gereken diğer kişi Şebin Karahisarlı bir Ermeni kadındır. Kadın bir polisle evlidir ve sürekli ispiyonculuk yapmaktadır. Polise boyuna haber taşıyan Ermeni kızını götürdüm. Bebek sırtlarında öldürdüm. Listemde bu ikisi vardı. 120 kişi geldik İstanbul'a derdi. Ama bu 120 kişiden sadece kendisi ve bebek gazinosunda çalışan Köçek Miran isminde bir arkadaşı kalmıştı. Onu ziyaret ederdi bazen. Milliyetçi değil, arı bir yurtsever. Vaktiyle çok savaşmıştı Türk ordusuna karşı ama hiçbir zaman Türk düşmanı olmadı. Arı bir yurtseverlik vardı onda. Düşünün ki, "Benim için onurdur Türkiye'nin kurtarıcısının heykelinin altında resim çektirmek" diyerek Samsun'da Mustafa Kemal'in heykelinin altında fotoğraf çektiriyor. Bana sürekli, "Hiçbir zaman hiç kimseyi kıskanmayacaksın. Türkleri kıskanmayacaksın. Onların övünmeye de hakkı vardır, sevinmeye de hakkı vardır. Bayram etmeye de hakkı vardır. Her şeye hakları vardır. Ama sen de seninkini sevmeyi bil derdi. Böyle arı bir yurtseverdi. Koca Mustafa Paşa'da çalışırken bir ara araba yaptım ona. Süt satıyor, gazete satıyor, yoğurt satıyor. Bir gün Cumhuriyet Bayramı. Radyolarda Cumhuriyet Bayramı nedeniyle marşlar çalınıyor. Beni gördü, elimden tuttu, dükkana getirdi. Sarkis, üzgün müsün oğlum dedi. Yok dedim. Niye? Bak bugün Cumhuriyet'in bayramı oğlum. Türkler bayram yapıyorlar. Onların bayram yapmaya hakkı var. Sevinmeye de hakları var. Kahramanlıklarını anlatmaya da. Her şeye hakları var. Tamam, savaştık. Biz de kahramanlık yaptık. Onlar bizi öldürdü, biz de onları öldürdük. O mu ayrı bir şey. Sakın kıskanmayasın. Ama onlarınkine saygı duyarken bizimkini de sevmemiz lazım derdi. 1957'de Samatya'da öldü. Beni çok severdi. Çocuklarının yerine koymuştu. Hatta karısı ölesiye kadar gözü kapıdaydı sen gelirsin diye dedi. Evine gittiğimde ölmüştü artık, gözlerini ben kapattım. Samatya'daki Ermeni Kilisesi'nde Dırtat'ın cenazesi yıkanırken başında bulundum. Vücudunda kurşun yaraları vardı girdiği çatışmanın işareti olarak. Ne zaman girdiği savaşlardan söz açılsa, yurdunu seven insanı Allah koruyor derdi. Tro. Tro Arpaçaylı'ydı. Ermeni Kurtuluş Hareketi'nde 2. Ordu Komutanı olarak yer almış ve Ermenistan Cumhuriyeti kurulduğu zaman ilk Taşnak Hükümeti'nin Genelkurmay Başkanı olmuştu. Ermenistan sosyalist olduktan sonra Tro Ermenistan'dan ayrıldı. Birçok taşnak gibi. Biraz bu nedenle olsa gerek Sovyetler Birliği'ne düşmandı. Hatta 2. Dünya Harbi'nde Almanların safında yer aldı o hergele ve Sovyetler Birliği'ne karşı savaştı. Almanlar onunla birlikte bir kişiyi daha Rusya'ya indirdi paraşütle. Rusya'da antikomünist hareket geliştirsin diye. Yanındaki kişi yakalandı, kurşuna dizildi. Tro ise kaçmayı becerdi. Ablamlar 1952'de Beyrut'tan İstanbul'a ziyarete geldiğinde bizi yemeğe davet etti Dırtat. Gittik. Yeğenlerim de henüz genç çocuklar. Tro da Lübnan'da gençleri heyecana boğuyor. Kürsülerden nutuklar veriyor ama antikomünist, antisovyet nutuklar. Dilden dile anlatılıyor Tro'nun yaptıkları. Yeğenlerim Tro'nun Beyrut'ta yaptıklarını anlattılar. Dırtat büyük yeğenim Garo'ya Beyrut'a gittiğinde benden Tro'ya selam götür dedi. Tro'yu gözünde çok büyüten Garo bana döndü. Bu ihtiyarlar da hep böyledir dedi. Kim Tro'ya selam gönderecek olan? Dırtat devam etti tabii. Belki hatırlamayabilir ama ona filanca tarihte Tiflis'te bilmem kim yanların evinde yapılan o toplantıda Antranik Paşa'nın sağ tarafında oturan subay dersen çünkü tarihi bir toplantıydı hatırlar dedi. Bizim Garo çok şaşırdı tabii. Yeğenlerim anlattıklarından çok rahatsız olan Dırtat o gece uyuyamamış. Bir toprağa, bir vatana, bir yurda sahip olmak için senelerce o dağların başında öldük, öldürdük, her şeyi yaşadık. Bugün bir yurdumuz var, adı komünisttir, bilmem nedir ama kimin yurdu? Bizim. Peki bu tura dönülen pezevenge ne oluyor? Bu namussuz ne yapmak istiyor diye sinirden kendi kendini yemiş sabaha kadar. Eğer bulsa Tro'yu vuracak, o kadar kızmış, sabahı zor etmiş. Samatya'da vaktiyle birlikte savaştıkları Kalaycı Vartan vardı. Sabah erkenden Vartan'ın yanına gitmiş ama kapıyı kapalı bulmuş. O sırada Vartan gelmiş. Şaşırmış tabii adam. Dırtat bu saatte ne işin var oğlum demiş. Vallahi bu gece uyuyamadım. Şu kahveye gidelim sana bir şey soracağım diye çekiştirmiş Vartan'ı. Gitmişler kahveye oturmuşlar. Tro'nun Lübnan'da yaptıklarını anlatmış Vartan'a. Ne bok yemek istiyor bu herif? Kızgınlıkla. Tro ne bok yesin demiş Vartan. Bu işi geçim kaynağı yapmış, geçiniyor böyle. Geçim için yapıyor pezevenk, şimdi anladım demiş Dırtat. Tro Genelkurmay Başkanı iken Andranik'e demiştir ki, beni sana karşı silah kullanmaya zorlama Andranik. Çok kırılmıştır Andranik Tro'ya. Bunun ardından ordusunu terhis etti. İsteyen asker olsun, istemeyen olmasın. Hadi bana alasmarladık diyerek Ermenistan'dan ayrıldı. Amerika'ya gitti. Kaliforniya'da Fresno'da yalnızlık içinde öldü. Tavla bile oynamamışlar adamla. Sason direnişinin önderi Andranik aynı zamanda iyi bir marangozdu. Antrenik Amerika'da ölmeden önce beni Ermenistan'a gömün diye vasiyet etmiş. O zamanki komünist hükümet kabul etmemiş taşnak olduğu için. Paris'te gömülüydü. Reel sosyalizmin çökülmesinden sonra götürdüler cenazesini Ermenistan'a. Antrenik taşnaktı ama adam ilkeli ve cesur biriydi. İyi askerdi. Milliyetçi değil, yurtseverdi ve komünistlere saygısı vardı. Tro gibi değildi. Dırtat hayattayken Tro da ölmüştü. Kemiklerini getirmişler Ermenistan'a. Bunu duymuştu Dırtat. Andranik'in cenazesini kabul etmeyen Ermenistan hükümetinin Tro'nun cesedine sahip çıkmasına çok kızardı. Sarkis, Ermenistan'ın toprağını kirletti pezevenkler derdi, hayıflanarak. Kafkas-Anadolu Ermenileri ilişkisi. 1918 yılında Ermenistan'da kurulan Taşnak hükümetinde yer alanların hepsi Kafkas Ermenilerdir. Ama Ermenistan'ın kuruluşunda belirleyici olan Anadolu Ermenilerinin emeğidir. Ermenistan, Vanlısının, Sasonlusunun, Şebin Karahisarlısının emekleri, mücadeleleri sayesinde kuruldu. Ermenistan'ı kuran bu topraklarda yetişen insanlardır. Sivaslı Muratlar, Heçolar, Antranikler. Kafkas Ermenisi'nin parmağı bile kıpırdamadı doğru dürüst. Ama hükümet kurulunca Kafkas Ermenileri, Anadolu'lu Ermenileri istemediler. Bunlar hazır buldular ülkeyi. Kafkaslı-Anadolu çelişkisi hala devam ediyor. İskenderunlu'ydu eski reisi cumhur, onu bile indirdiler aşağıya. Ama şimdi bakıyorum, her şeyi hazır buldukları için kolay vazgeçiyorlar. Sosyalizmi de öyle buldular sayılır. Onun için reel sosyalizmin çözülmesinden sonra olanları ibretle izliyoruz, görüyoruz. Kumkapı'da bir kahvehanede oturuyordum. Kahvehanenin önüne de bir sergi kurulmuş. Serginin başında iki tane kadın duruyor. Bir şeyler satıyorlar. Genç bir çocuk geldi, satılanlara bakmaya başladı. Ama bu arada da sürekli öksürüyor. Serginin başındaki kadınlardan biri kalktı yerinden. Sırtını dön dedi öksüren delikanlıya. Nefes al. Gencin sırtını dinledi, muayene etti. Şaşırdım gördüklerim karşısında. Bu kadın hekim herhalde diye düşündüm. Gerçekten de doktormuş o kadın. Tuhaf oldum. Ermenistan'da doktormuş bu kadın. Kendine göre iyi meslek sahibi bir insan. Ama şimdi buraya gelmiş konserve satıyor, bilmem ne satıyor. Acıdım hallerine. Halbuki Sovyetler zamanında durumları ne kadar farklıydı. Kıymetini bilmediler. Ne Ermenistan'ın kıymetini ne de sosyalizmin kıymetini bildiler. İkisine de sahip çıkmadılar. Şimdi oraya buraya savrulup duruyorlar perişan bir şekilde. Levon Ekmekçiyan. 1982'de bir bombalama olayı olmuştu İstanbul'da. Eylemi yapan Levon Ekmekçiyan Lübnan'dan geldi. Taşnaktı. Arkadaşım emekli albay Osman Efendi ile bu konuyu konuşuyorduk. Ne diyorsun Sarkis bu adamın yaptığına dedi. Bu adama hem kızıyor hem de acıyorum dedim. Sonra başladım anlatmaya. Bu adamın ailesi Anadolulu. Tehcirin tüm acılarını yaşadılar. Geri dönemediler topraklarına. Arap memleketlerinde kaldılar. Anadolu'da işleri güçleri yerinde olan ailelerin kalıntıları bunlar. Arap memleketlerinin kenar kıyı mahallelerinde, tenekeden evlerde, sefaletin en ayarını yaşayarak büyüdüler. Boyacılık yaptılar, hamallık yaptılar, orospuluk yaptılar. Her şeyi yaptılar ayakta kalmak için. Ama akşamleyin evlerine geldikleri zaman sofralarının başında hep Türklerin kendilerine yapmış olduğu mezalim hikayelerini dinleyerek büyüdüler. Sokakta yetişti bu çocuklar. Bu çocuk oradan gelecek, Türkiye'de bir iki tane Türk vuracak da böylelikle sorunun çözümüne katkıda bulunmuş olacak. Bu işin acınacak tarafı. Yani herkes bunları bile bile komünist olmadı. O da böyle oldu. Başkaları da olmuştur. Ben de olmayabilirdim. Ne yapabilir ki bu cahil insan? Cahil. Bunun babası Beyrut sokaklarında arabayla köfte satan bir esrarkeş. Bu adam ancak bu kadar yaşar. İster acı, ister kız. Bir buket çiçek yaptırıp getirecek değil ya, bunca yıl bize böyle ettiniz diye. Ya milliyetçi olacaksın, ya komünist olacaksın. O milliyetçi oldu. Yaralandı burada. Devlet önce tedavi ettirdi. Televizyonlarda pişmanlık konuşmaları yaptırdı. Sonra da idam etti Ekmekçiyan'ı. Yakışır. Yaparlar bunu.